Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Daha doğrusu son bir programla diyelim. Seçime doğru 2023 galiba bu programla sona ermiş olacak. Çünkü seçim sonrası artık. Bundan sonra konuşacağız. Bu seçim öncesi son program. Cemalettin Taşçı ile birlikte sizin karşınızdayız. Son bir değerlendirme yapacağız. Ama esas itibariyle Erzurum'daki yaşanan olay çok tartışılmaya başlandı. Biz de onu ele alıp seçime etkisi ve tarafların buradaki tutumları, iktidar bloku içerisinde birbirlerini eleştiren tutumlar gibi noktaları birazcık ele alalım ve genel bir seçim değerlendirmesiyle de programı kapatalım istiyoruz. Evet, olaylar yok idi, sakin geçiyor idi. Son hafta hem de tam da İstanbul'da en önemli mitingini yaptığı sırada Erdoğan, Erzurum'da bir taşlama olayı oldu. Ekrem İmamoğlu orada konuşurken bir provokasyon gerçekleşti ve bütün gündem oraya kaydı. Oraya kayacağı da gün içerisinden belliydi zaten. Belediye başkanı otobüslerini oraya yığdığı için orada bir şey olacak diye dikkatler bir yandan da oraya çevrilmiş idi. Günün sonunda Erzurum'daki taşlama olayı İstanbul'daki büyük mitingi büyük oranda geride bırakıp gündemi işgal etmiş oldu. Bu seçime acaba aynı şekilde etkiler mi? Nasıl etkiler? Biraz onun üzerinden gidelim istersen.
Yani önce seçimi nasıl etkiler, seçim sonucuna etkisi ne olurdan çok önce şeye bakalım izin verirsen. Yani bu neden oldu, olmayabilir miydi? Daha önceki seçimlerden önce buna benzer şeyler oluyor muydu? Şimdi biz bu olduğu zaman birdenbire bir kaygıya kapıldık. Benzer bir şey 2018'den önce olsaydı veya 2011'den önce olsaydı aynı ölçüde kaygıya kapılacak mıydık filanla mukayese ederek hadisenin bir öncesini analiz edelim. Sonuçta zaten yetkili ağızlardan yapılan saçma sapan yorumlar yüzünden toplumda bir şey beklentisi vardı yani. Acaba bir şiddet dalgası gelecek mi beklentisi vardı. Biz galiba geçen programı çektikten sonra değil mi Bahçeli çıkıp işte vücutlarına mermi alırlar filan gibi abuk sabuk lafları da ekledi yani o koleksiyona. Hani daha önceki koleksiyona. Burada şunu parantez içinde söylemek ihtiyacı hissediyorum. Sonuçta 28 Şubat döneminde de işte dilimde tüy bitti. Kendi çevremde, içinde bulunduğum sosyal çevrede ve işte yazıp çizerken şunları söylemekten dilimde tüy bitmişti. Eğer bir toplumun %30'u hain ise veya işte umursamaz ise bu tür ihanetlere falan o toplumu yönetemezsiniz. Ki yani Türkiye'de her iktidar aslında toplumun %30'undan daha çoğunu hain olarak kodluyor. Yani solcusu hain, Kürdü hain, dindarı hain, dinsizi hain, herkesi hain yani. Yani bu kadar haini varsa toplumun zaten siz herhangi bir şeyi hakkından gelemezsiniz. Kaldı ki yani eğer toplumda bu kadar çok hain değil de umursamaz yani ihanete, terörizme, şuna buna umursamaz insan var ise ve siz eğer sorumlu mevkilerde oturuyor iseniz vazifeniz o insanların aidiyet duygularını geliştirmektir. Yani onların kendilerine ait hissedebilecekleri şekilde sizin kavram haritanızın sınırlarını genişletmektir. Aksine hep ne oldu Türkiye'de? Bu, yani bu yeni bir şey değil. Türkiye'de bu iktidar, AKP iktidarından önce de Türkiye'deki makbul vatandaş olmanın sınırları sürekli daraltıldı. Öyle değil mi?
Evet.
Küçük bir sapmayla anında hain olabiliyordun. Küçük bir sapmayla anında işte terörist olabiliyordun. Durmadan daraltılıyordu yani dışarıda kalanların, hain olanların vesairenin sayısını artıracak şekilde davranıyordu devlet ve bunun toplumun menfaatine olmadığı ama işte o iktidar odaklarının menfaatine olduğu aşikardı. Benim şimdi hani buralarda söyleyip durmaya çalıştığım işte geçen programda o doktor dövmek hikayesi ve işte Kadıköy'deki çocukların hikayesi üzerine anlatmaya çalıştığım şey bu ya. Yani böyle karşılıklı birbirimizi iktidarın oyununa gelip karşılıklı olarak birbirimizi bize benzemeyen herkesi kendisinden ürkülecek biri olarak görmemiz bizim üzerimizden servet yapanların, iktidar tatmini yaşayanların işini kolaylaştırıyor yani. Şimdi olmuş olan şey ne? 2002'den bu yana kademeli olarak gerçekleştirilen eskiden hain olanlar şimdi vatansever oldular. Eskiden vatansever olanlar ve işte makbul vatandaş olanlar şimdi hain oldular. Ve Erdoğan
Yerler ve roller değişti.
yani Erdoğan 2013'ten beri yaptığı şey ne? Bu dışarıda hainleri bırakan çemberi durmadan daraltıyor. Sürekli olarak daraltıyor yani. Bu daralmanın sonrasında da yani haliyle kendi kendisine gönüllü ve rıza ile oy verecek olan seçmen tabanı da daralıyor. Ama işte yani onu elinde tutmak, ona işte şuradan buradan muhtelif yollarla biraz bir şeyler ekleyerek seçim almak falan gibi bir çabanın içinde.
Şimdi
böyle bakın.
Bu seçimin temel karakteri haline geldi. Üç kişinin yaptığı mitingler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu adeta nefret mitingleri yaptı. Yani normal miting değil, bir nefretli kusma, karşıdakini iyice kötüleştirme, hainleştirme mitinglerini dönüştürdü. Bugüne kadar böyle değildi. Bu sefer karşı taraf, muhalefet hiç oralı değilmiş gibi. Aynı topa girmeden o başka telden çalmaya çalışıyor.
Evet, bu nefret dili uzun süredir vardı ama yani sonuçta iyice dizginlerinden boşandı. Yani Erdoğan'ın surat ifadesi, Bahçeli'nin surat ifadesi, Süleyman'ı zaten saymaya gerek yok. Zaten surat ifadeleri bile insanı, cihazın sesini kısıp da bakıyor olsam bile yani ürkütücü bir şey. Ama tekrar söylüyorum yani bu yeni bir şey değil. Türkiye'de devletin sistematiğidir bu ve işte bir parti devlette muhatabız uzunca süredir. O da bizi böyle durmadan kendisine benzemeyen, kendisinin normlarına uymayan herkese hain ilan edip duruyor ve bu normlarda sürekli daralıyor. Yani. Dolayısıyla şimdi hepimiz diken üstündeydik, bir şey olacak mı falan diye ve birkaç süre programdır seninle konuştuklarımızda yani galiba olmayacak, galiba biz suhuletle seçmeye gideceğiz diye düşünüyor idik. Peki yanıldık mı? Yani şimdi tek başına Erzurum hadisesi bizi yanıldığımızı mı ima ediyor? Bana kalırsa pek de öyle değil. Yani bunun neyle mukayese ettiğimize bağlı. Böyle süt liman hiç kimsenin hiç kimseyi taşlamadığı, hiç kimsenin hiç kimsenin seçim kafilesine saldırmadığı filan bir takım seçimler hayal ediyor idiysek evet yani ona o hayalimizle mukayese ettiğimizde birdenbire seçimin atmosferine ciddi bir bomba düştü. Ama yani Türkiye'de hiçbir zaman seçimler öyle olmadı ve dünyada da olmaz zaten. Eğer geçmiş seçimlerle mukayese edecek olursak veya işte hani beklentilerimizi daha memleketin haline ayarlayıp da o beklentilerle mukayese edecek olursak Erzurum hadisesi kendi başına bu seçim hakkında kaygı duymayı haklı gösterecek çapta bir şey değil. Olabilirdi.
Değil değil. Onun yanında bir de mesela Silvan'da Sinan Oğan'ın ekibi şeysine, aracına bir saldırı oldu. Kendisi yoktu otobüsüne. İşte Urfa'da bir silah patlatıldı CHP'nin seçim bürosu önünde. İzmir'de gene bir AK Parti milletvekili adayı Ağrı belediye başkanı eski bana saldırıldı, bizim adamlar saldırıldı dedi. Diğerlerde tam tersi onlar bize saldırdı gibi. Böyle ufak tefek bir iki hadisenin dışında çok da bir şey olmadı. Erzurum hadisesi var ama o bile aslında böyle toplumsal bir hadise değil gibi duruyor.
Hayır, öncesinde işte İstanbul'da İyi Parti ve işte CHP il başkanlıklarına bir şeyler yapılmıştı. Dolayısıyla şimdi üretiliyor olan nefret dili ve işte toplumdaki gerginlik ile mukayese edildiğinde ana hatları itibariyle sükunetle seçime gidiyormuşuz gibi görünüyor şu son 4 günde çok daha vahim şeyler olmazsa. Dolayısıyla şimdi İktidar kanadının mevcut diliyle zaten beklendik bir şeydi benim açımdan. Bunu demeye çalışıyorum. Ya yani bu tür şeyler, bu ölçekteki şeyler beklendik şeylerdi. Bu dil nedeniyle yani. Ama şimdi biz bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani zaten böyle bir nefret tohumu ekilmiş ve durmadan beslenmiş, sulanmış, beslenmiş idi. İşte o boy vermişti. Orada bir takım kendini bilmezler de gittiler. Bu kışkırtılmışlıkla kendiliklerinden İmamoğlu'nun mitingine taş attılar falan diye düşünebilir miyiz?
Hayır.
Düşünülebilir mi?
Düşünemeyiz. Olayın oluş
Yani.
biçimi, katılım sayısı onu gösteriyor zaten. Yani orada miting alanında insanlar var ve dışarıda 200'e kadar 200 kişi ya var ya yok. İşte oradan bir iki taş atıyorlar ve toplamda 17 kişi yaralanmış taşla. Bir toplumsal hadise değil. Görevlendirilmiş bir grubun teşvik edilerek taş attırıldığı bir olay gibi duruyor.
Yani onların toplanış biçimleri hakkında filan bir takım videolar var. Ve bir de kendileri TikTok'tan bunu anladığım kadarıyla canlı yayınlıyorlar. Görünüyor ki yani kendilerine bir şey olmayacağından eminler.
Evet.
Yani dolayısıyla bu iş bir tür bir provokasyon. Peki bu provokasyonu yapanın muradı ne olabilir? Böyle hani çok komplo kurmayacak olursak yani hani iktidar kanadının son düzlükte geldiği noktaya gelip de ama bunu aslında CHP'liler kendilerini mağdur duruma düşürmek için yaptılar filan gibi saçmalıklara itibar etmeyecek olursak bunu yapanın derdi seçimin sonuçlarını etkilemek. Öyle değil mi yani? Yani orada herhalde İmamoğlu'nu öldürmek veya orada bir takım İmamoğlu dinleyicilerini öldürmek falan gibi bir dertleri yok. Yani birileri ölebilirmiş diye ama yani Allah'tan öyle bir şey olmadı. Sonuçta seçimin sonucunu etkilemek. Ben şimdi buradan bir spekülasyon yapayım. Aslında bu hadiseden yola çıkarak ne tür dersler çıkartabiliriz? Geçmişteki bir şeyleri yorumlamak için ne tür ipuçları elde edebiliriz? Bunları da konuşmuş olalım yani. Eğer İmamoğlu o gün taşlar yağmaya başladığında hemen sinip, otobüse inip topuklasaydı ve sonra emniyetli sulara yani İstanbul'a indikten sonra işte basın mensuplarının önüne çıkıp tek başına bize şunu yaptılar, bize bunu yaptılar, şöyle bir devlet var, böyle bir adaletsizlik var deyip mızmızlansaydı eğer bu hadise bir sonuç verecekti. Benim iddiam bu. Ve bunun olacağını tahmin ettiler. Yani bu provokasyonu yapanlar olayın böyle gelişeceğini tahmin ettiler. Yani sonuçta olay şöyle olacak. Kardeşim yani memleketi istiyorsunuz ama orada 3-5 taşı gördüğünüz zaman kaçıyorsunuz. Ve işte mızmızlanmaktan başka da hiçbir şey bilmiyorsunuz. Atmosferi oluşacak. Dolayısıyla şimdi iktidara talip olanların aslında iktidarı hak etmek için herhangi bir riski göze almadıkları, aslında kendilerinin iktidarına inanmadıkları ve bunların mızmızlanmaktan başka bir şey bilmedikleri kanaati toplumda zaten var olan toplumun belli kesimlerinde zaten var olan ve baskın olan kanaat pekişmiş olacak. Ama olay böyle gelişmedi. Ne oldu? İmamoğlu önce konuşmaya devam etti. Polisleri uyardı vesaire filan falan. Sonra zorla otobüse indirildiğinde, otobüsün içine sokulduğunda yok bir yere gitmiyoruz o insanların emniyeti sağlanana kadar dedi. Sonra işte Erzurum'dan çıkmadan önce hastanedekilerin emniyette olduğu ve sağlıklı olduğuna dair haber alana kadar bekleyeceğim dedi. İstanbul'da bekleniyor iken yani değil mi?
Evet. Hatta onlarla telefonla görüştü o yaralıların bir kısmıyla.
Evet. Ve bu arada Canan Kaftancıoğlu da milleti Sabiha Gökçen'in önüne davet etti. Gidenler millet midir, bindirilmiş kıta mıdır bunları bilmem. Ama sonuçta oraya insanlar, seçmenler gittiler. Evet. Yani CHP teşkilatı gidip de İmamoğlu'nu karşılamadı. Ya da işte Millet İttifakı'nın unsurları İmamoğlu'nu karşılayıp işte ona filan böyle geçmiş olsun falan demediler. Olaya millet dahil oldu, edildi. Tamam şimdi oyun böyle bozuldu. Bunu şimdi şöyle bir geçmiş olaya, geçmişte böyle sayısız olay var da hani benim aklıma gelen şeye bağlayayım. Çubuk'ta Kılıçdaroğlu bir tecavüze uğradı. Oldu mu bu iş?
Oldu.
Ne oldu? Kılıçdaroğlu bir eve saklandı. Oradan Kılıçdaroğlu'nu apar topar derdest etti, topladılar. Devlet koruması gibi bir şeyle sonuçta şeye getirdiler Ankara'ya. Merkeze. Ve orada mızmızlanıldı. Vay böyle şey olur mu filan. Olur mu böyle şey? Olmaz. Olmaması gerekir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu haklıydı yani. Ama mesele haklılık üzerinden yürümüyor. Şimdi ben Çubuk'ta o hadise vuku bulduğunda Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu gibi davrandığını kardeşim burada işte devlet avdet edip duruma el koyana kadar benim can güvenliğim dahil. Ya benim can güvenliğim benim can güvenliğim değildir. Türkiye'de demokrasinin can güvenliğidir. Bu sağlanana kadar ben buradayım. Hadi bakalım Hodri Meydan deseydi. O sırada Ankara CHP Genel Merkezi'nin önünde 100 bin kişi toplansaydı. Türkiye'nin muhalefet tarihi bambaşka bir şey olacak. İşte buna benzer sayısız eşikte durmadan mızmızlanan, hiçbir şey yapmayan ve işte haklılık üzerinden ama siz de bak bizim haklı olduğumuzu da görmüyorsunuz ki canım filan diye vatandaşa sitem eden bir şey yapıldı. Vatandaş role oyuna davet edilmedi. İstanbul'da Kaftancıoğlu eğer vatandaşı oyuna davet etmeseydi ben iddia ediyorum bu provokasyon sonuç alacaktı. Yani seçim muhalefetin aleyhine birkaç puan neyse kayacaktı yani. Buradan alınması gereken en birinci ders bence budur. Ve ben buradan muhalefetin bugüne kadar muhalefet yapamıyor olduğunu söyleyip dururken neyi kastettiğimin çok tipik bir örneğini gördüm. Ben şimdi İmamoğlu hala geziyor tozuyor işte onlar taş atacak biz kalp atacağız radikal sevgiyi falan filan laflar edip duruyor. Bak radikal sevgi iyidir böyle kalp atın onlar taş atarken filan ama bu seçimi bu sayede almayacaksınız yani. Bu seçimi bu sefer alacağız kararlılığıyla evet. Ve taşa kendinizi siper ettiğiniz için vatandaşın da oyuna ortak ettiğiniz için alacaksınız. Bunlar yapılabilir şeylerdi. Bugüne kadar da yapılabilir şeylerdi. Yapılmadılar. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi yaşıyor olduğu kabusun bir numaralı sorumlusu siyaset yapmayı bilmeyen muhalefettir. Şimdi bunu ağzımı doldura doldura söyleme fırsatını kaçırmak istemedim. Yani
şimdi Konya'da da benzer bir şey olabilecek idi ama o kararlı tutum Konya'da provokasyon yapmak isteyen o niyette olanları geri adım attırdı. Bu da önemli bir durum.
Ya sonuçta işte bütün hesabını İmamoğlu'nun korkup kaçacağı ve işte ondan sonra da böyle şikayet edilecekleri üzerine yapmış olan iktidar gördü ki bu sefer pabuç pahalı. Orada İmamoğlu yerine başkası olsaydı, mesela Kılıçdaroğlu olsaydı oyu hesap tutabilirdi de, onu da söyleyeyim ya. Yani. Bu duruşu sergileyebilecek belki İmamoğlu'dan başka bir oyuncu yok muhalefetin içinde. Hani buradan da bir İmamoğlu övgüsü yapıyor olduğum falan manası çıkarılmaz. Yani teknik analiz yapıyorum. Maç sonrası teknik analiz yapıyorum. Yani bu iyi oynadı, bu kötü oynadı. Bu zaten
Mansur Yavaş'ı da ihmal etmeyeceğim. O da yapabilirdi yani.
Bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bu anlamda test etmedik Mansur Yavaş'ı toplum olarak. Bilmiyorum yani. Ama İmamoğlu test etmiştir ve evet burada İmamoğlu böyle davranabilir. Davranmayabilirdi de İmamoğlu da böyle davranabilirdi. Yani bu, çünkü korku yani üstüne taş yağıyorken ve bir de şey sorumluluğu da var hakikaten. O sorumluluğu bize hissettirdi. O sorumluluğu hissettiğini bize hissettirdi. Yani oradaki insanların, ya onun için toplanmış olan insanların başına gelmiş olan şeylerden bir mesuliyet hissi duyduğunu da hissettirdi bize. Dolayısıyla İmamoğlu da orada kaçabilirdi, kaçmadı ve oyun bozuldu. Oyun bozulduğunu nereden anladık? Hemen akabinde işte helal olsun Erzurum tweetlerinin silinmesinden anladık. Yani filan falan bir densizlikten geri adım atılmak zorunda kalındı. İyice ağızda yüzüne bulaştırdılar her şeyi. Yani önce bir İmamoğlu'nu suçladılar, işte Erzurum'u suçluyor diye suçladılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, sonra tornistan ettiler, birisi geri adım attı, ötekisi iki adım geri attı falan, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bunun yeterince ekmeğini yedi mi muhalefet? Bence yiyemedi. Ama yani aslında iktidar odaklarının ne kadar pejmürde olduğu çok çok bariz bir biçimde göründü. Ve yani evet,
orada başka şey de oldu. Yani iktidar bloku içerisinde bir çatlak oluştu ya da birbirlerini suçlamaya başladıkları da görüldü. Yeni Şafak'ın manşetinden anlıyoruz onu da. Orada işte bir uzman çavuşun tutuklandığını, önce gözaltına alıp sonra tutuklandığını biliyoruz. Bu da asker ve istihbaratta çalışan birisi. Dolayısıyla bunun faturası da Hulusi Akar'a çıkarıldı. Hem bu eski bir FETÖ'cüydü. Buna rağmen siz onu orada niye tuttunuz? Bu karıştırdı işleri falan diyerek Süleyman Soylu da buna destek verdi. Dolayısıyla Hulusi Akar'a karşı bir cephe oluşturulmuş oldu. En azından Hulusi Akar'la Süleyman Soylu sanki karşı karşıyaymış gibi bir tablo çıktı ortaya.
Ya şimdi ben aslında şeyleri anlamıyorum, yani bu yandaş basının tantanalarını anlamıyorum. Önce hiç Erzurum'da sanki böyle bir şey olmuş havası yok. Hiç haber vermediler. Sonra şimdi olayı cemaate bağlamak için böyle manşet atıyorlar. Parti içindeki zaten mücadele bildiğimiz bir mücadele. Buradan herkes birbirine yumruk atmak için fırsat kolluyordur. Ama net toplamda olay, bende kalan intiba, bu olayı da FETÖ'ye, cemaate fatura edip acaba yırtabilir miyiz? Ya da buradan bir ekmek daha çıkarabilir miyiz? Yani işte cemaatle CHP işbirliği falan haline getirebilir miyiz? Budalalıkları var işin içinde. Ama buradan bir iktidarın suçüstü yakalandığı ve toplumun da olayı böyle okuduğu, yani haberdar olanların da böyle okuduğu konusunda sana garanti veririm. Ha, buradan şimdi seçim.
Bazı röportajlar yapılmış işte İstanbul'da ve bazı semtlerde. Vatandaşlar haklı görüyorlar. Bir suç işlemiş ki taşlamıştır, hak etmiştir filan gibi röportajlar yayınlandı. Ama onların ben çok anlamlı olduğunu zannetmiyorum.
Hayır, onlar zaten sonuçta kararları, yani herkesin kararı 3 aşağı 5 yukarı belli ve yani o karar vermiş olanın işte buna bir kılıf uydurması lazım. Yani şunu diyemezsin yani, canım bizim çocuklar suçlular ama ben onlara oy vereceğim demesin. Yani Fenerbahçe taraftarıysan Fenerbahçe yenildiği zaman bizim oyuncular kötü oynadılar demek de o kadar kolay iş değil. Yani
hakikaten kötü oynadılar son maçta. Şampiyonluklar da oldular. Neyse, evet.
Normali bunun yani işte hakemi, federasyonu bir şeyleri suçlamaktır ve işte rakip takımı suçlamaktır falan. Yani vay çok sert oynadılar da işte şurada bir penaltımız delinmedi, bu yediğimiz olaydı falan. Yani burada da olay mekanizma böyle çalışıyor. Yoksa ama ben hani herkesin kendi içindeki hesaplaşmada burada bir ağza yüzüne bulaştırma hissettiğinden eminim ya. Yani keşke olmadı.
Çok kişi geri adım attı. Numan Bey geri adım attı. En son Arınç, Bülent Arınç konuştu. Taş atmak insana çok ayıp bir şeydir, yanlış bir şeydir. Bu milletimizi mağduru sever gibi bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce dedi bu şehre bir hakarettir falan ama sonra sanıyorum o da gerisinde durmayacaktır. Eski İstanbul Emniyet Müdürü işte Erzurum milletvekili adayı da attığı tweet'i silmek zorunda kaldı filan. Dadaşlar bunu yapar gibi laflar etti. Sanki Erzurum böyle bir şey yaparmış gibi. Hani bunun yapması normalmiş, olağanmış gibi karşılamaya çalışan bir şeydi. O da yanlış gerçi. Dolayısıyla hakikaten çok birbirlerine giren, düşen bir tabloyla karşı karşıya bıraktılar kendilerini.
Yani işte tekrar söyleyeyim ya, sonuçta son derece başarısız, beceriksiz bir iktidarımız var ve bu beceriksizlik, başarısızlık yeni bir şey değil. Sadece o beceriksizlik, başarısızlık test edilmediği için, hep geri adım atıldığı için görünmüyordu. Burada beceriksizliği bariz bir biçimde göründü. Geri adım atılmayınca yani o iktidarın kendi oyun planı, bildiği tek oyun bu ve bu oyunu oynamaya kalktığında bu sefer onun oyunun karşısında direnildiğinde ikinci bir oyun planı olmadığı ortaya çıktı ve perişanlık, yani tam kelimenin gerçek anlamıyla bir perişanlık. Senin demin dediğine bağlamak için de bu kadar gevezelik. Yani eğer orada bir başarı olmuş olsaydı, ondan sonra işte Konya'sından bilmem neresine kadar bu böyle sündürüle sündürüle muhalefet geriye doğru itilecekti ve seçimin sonucu ne olacaktı ise o değişecekti. Yani bunun garantisini veririm sana. Yani bu seçim eğer diyelim benim tahmin ettiğim gibi 55-35 bitecek ise, eğer orada Erzurum'da İmamoğlu geri adım atsaydı, Kaftancıoğlu burada İstanbul'da toplumu hareketlendirmemiş olsaydı, bu seçim işte 51'e 40 durumuna gelmiş olacaktı. Üstüne Konya'da da bir şey falan falanla belki işte ikinci tura götürülecekti. Oyun yani seçim sonucu değiştirilebilecekti yani. Değiştirilemedi diye düşünüyorum. Ha şu olmuştur. Derhal şey kampanyası başladı biliyorsun. Ya bak kardeşim, eğer ikinci tura kalırsa başımıza büyük dertler geleceğinin işaretidir bu. Dolayısıyla ikinci tura kalmasın. Ey İnce, ey Oğan. Hani bundan ders çıkarın şeyleri başladı. Kampanyası diyelim başladı. Onlara bir etki etmedi ama onların seçmenlerini etki etmiş midir? Bilmiyorum yani. Onu göreceğiz. Ben o kadar çok sonuç doğuracağını zannetmiyorum. Yani seçimin sonucunu değiştirecek bir şey olmadığını düşünüyorum.
Düşünmek tabii. Doğru.
Ama mümkündü ve asıl işaret etmeye çalıştığım şeyi tekrarlayayım. Bugüne kadar da bunlar yapılabilirdi. Yapılmadı. Yapılmamış olmasının, meydanın AKP'ye bırakılmış olmasının faturasını ödüyoruz. İşin bu raddeye gelmiş olması, bugüne kadar bunlara dur kardeşim bu sınırın ötesine geçemezsin denmemiş olmasından kaynaklanıyor yani. Durmadan mızmızlanıldı, durmadan ağlandı filan falan, haklılık beyanlarıyla siyaset yapılmaya çalışıldı. Bu kadar oldu.
Şimdi Hulusi Akar'ı hedefe koyan bir eğilim ortaya çıkıyor son günlerde iktidar blokunda. Muhalefet de zaman zaman buna destek veriyor. Önce kızının işte Hacettepe'ye kaydı, daha doğrusu kabulü konusu tartışıldı. Yurt dışında okuduğu için kabul edilir mi edilmez mi, aynı bilim dalı mı değildi falan diye. Oradan bir eleştiri, yıllar önce çok olmuş olan bir hadise. O gündeme getirildi. İşte bu Erzurum olayında sanki Hulusi Akar bu işin sorumlusuymuş gibi takdim edildi. Özellikle Yeni Şafak bunu yaptı. Bir de Kayseri'deki kampanya sırasında onu belli ki istemeyen bir çevre var. O da sanıyorum partiyle birlikte çalışmıyor. Kendi başına çalışıyormuş. Burada da Mehmet Özhaseki ile kendisi arasında bir kutuplaşma var. Kayseri'nin hakimi kim falan diye. Bu gerçi biraz da seçim sonrasına yönelik bir hazırlık da olabilir ama son dönemde Hulusi Akar'a karşı bir tutum var. Bu Süleyman Soylu'da da var. Orada acaba bir ayrışma mı söz konusu? Oraya doğru mu gidiyor? Ya da iktidar blokunun devlet kanadında bir ayrışma mı var sorularını akla getiriyor bu gelişmeler, tartışmalar.
Yani sonuçta bunları da daha önce çeşitli vesilelerle dile getirdik. Sonuçta hiçbir şey iktidar yekpare değildir. Kendi içinde bir dizi unsurdan oluşan bir ittifaktır. Bir koalisyondur yani. Her iktidar ve siyasi oyunlarda da herkesin kendince sonrasına dair, geleceğe dair, istikbale dair hesapları vardır. Bugünkü adımlarını atarlarken de yarın şu şartlar şöyle gelişirse filan diye atarlar. Hani somuta indirgeyecek olursak, yani eğer bu seçimde Erdoğan kaybederse ve ciddi bir yenilgi alırsa, sağlık problemleri de olduğu için siyaset sahnesinden kalkacak olursa, silinecek olursa, çekilecek olursa veya işte başına başka türlü işler getirilip, yani yargı margı gibi bir takım işler getirilip siyaset sahnesinden silinecek olursa, ortada paylaşılması gereken büyükçe bir pasta var. Bunu hesaba katmıyor olmasını siyasetçilerin, AKP'de siyaset yapıyor olan ciddi unsurların bunu hesaba katmayacak olmasını beklemek abes. Yani Erdoğan'a en yakın olanlar, hatta oğlu, damadı vesaire kadar yakın olanlar bile oğluyla kızı, Berat Albayrak'ın eşi arasında bile bir istikbal paylaşımı hesabı vardır. Bunların çoğu ham hayaldir. Yani Türkiye'de öyle birilerinin çocukları çok hayaller kurdular. Ahmet Özal'ından işte bilmem kimine kadar, Aydın Menderes'inden tut yani. Bunların hiçbirisi hesabı tutmadı. Ama yani bu hesaplar tutmamış olması kimseyi alıkoymuyor. Yani işte Fatih Erbakan da oradan Erbakan'ın mirası üzerinden bir şey çıkartmaya çalışıyor hala yani. İşte Ahmet Özal bu seçimde bir kere daha denedi falan, yani olmuyor ama ha olmuyormuş denmesi de o kadar kolay değil. O ailenin içine büyümüşsen yani mirasa oturmak gibi bir şey olarak görülüyor. Dolayısıyla şimdi burada da Erdoğan sonrasına yönelik içeride, çok içeride de olmak kaydıyla o çeperin içinde sürekli bir gerilim, karşılıklı gerilim vardır. Bu siyasette en bariz bir biçimde görünür ama başka her alanda da benzerleri görülür. Ve bu işler analizinde bizim elimizde game teoriden daha, oyun teorisinden daha elverişli bir matematik aracı da yok. Yani bu bir game, bir oyun. Egecan senin tabiriyle bir yarışma, bir müsabaka ya. Yani oyun teorisi deyince oyun başka bir manalara da geliyor. Bu bir müsabaka teorisi ya. Yani. Müsabaka yani. Şimdi müsabakalarda mesele şöyle. Eğer pasta büyüyor ise Türkiye'nin Süper Ligi var ve işte bu Süper Lig'den geçtiğimiz, ya bu sezon da dahil olmak üzere 5 takım Avrupa'ya gidiyor. Eğer Süper Lig daha yüksek performans sergilerse Avrupa'da 6 takım, 7 takım gidecek. 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var teorik olarak. 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman 4 takımın gelirleri bilmem ne kadar artacak. Şimdi eğer bunların, bu hayalleri kurabiliyor isen, o zaman birbirine rakip olanların rekabeti işbirliğinin altında kalır. Yani biz işbirliği yaptığımız zaman pasta büyüyecek ise rekabeti daha kontrollü hale getirebiliriz. Pasta küçülüyor ise, eğer bir tek takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, kalan üçü Konferans Ligi'ne gidecekse, Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalimiz bile kalmamışsa, o zaman kıyıcılaşır. İşbirliği imkanları daralır. Kıyıcılaşma artar. Şimdi AKP'nin içindeki tablo bu. Yani pasta küçülüyor, pasta büyürken Süleyman'la Hulusi arasında evet şey hala gerginlik var idi ama pasta büyürken o gerginliğin geride kalması anlaşılabilir bir şeydi. Şimdi tablo öyle değil. Şimdi pasta küçülüyor ve ikisinden birisinin gitmesi gerekiyor yani. Siyaseten ölmesi gerekiyor. Pasta büyürken ikisinin de siyaseten hayatta kalma ya da o ölüm kalım savaşını erteleme şansları vardı. Şimdi kalmadı böyle bir şans. Dolayısıyla bunlar beklendik şeylerdi. Burada ama teorik olarak baksana beklendik şeyler. Burada dikkat çekici olan ne? Bugüne kadar AKP'nin içindeki oyunda bir pay sahibi olma iddiası olan hemen herkesi yaralayacak bir şeyler oldu. Bir Numan'a galiba bir şey olmadı.
Evet.
Bir de Hulusi'ye bir şey olmadı. Değil mi yani sonuçta? Evet. Süleyman'a, Binali'ye, işte damada.
Herkese bir taş geldi ya da bir fatura kesildi. Bu ikisine kesilmediydi şu ana kadar.
Yani şimdi burada şaşırtıcı olan ilk defa olduğu için bunun olmuş olması. Ama yani onun dışındaki hadise şaşırtıcı değil. Bu yani olacak olan bir şeydi.
Ama dönmüyor. Bu öte yandan AK Parti içerisindeki ruh durumunu da bize gösteriyor. Biz kaybediyoruz ruhu. Orada çok daha hakim.
Pasta küçülüyor yani. Burada hep bize yetmeyecek artık. Birilerinin ortadan kalkması gerekiyor. Duygusunun orada çok baskın hissedildiğini görüyoruz. Yani onun işareti, evet, dediğim gibi yani.
Evet, Erzurum olayında baktıktan sonra, değerlendirdikten sonra sanıyorum bundan sonra daha sakin geçer, ümit ediyoruz seçim süresince. Gerçi İçişleri Bakanlığı işte alternatif bir şey kuruyor, olayı oradan biz takip ediyoruz, YSK'ya karşı falan gibi iddialar dolaşsa da bunların çok etkili olacağını zannetmiyorum. Genel olarak baktığımızda seçim tablosunu bir kez daha değerlendirelim. Kim ne kadar oy alabilir? İşte birinci tur, ikinci tur tartışmasında ne olur? Hem parlamento açısından hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından. Hala Kılıçdaroğlu'nun %55 ile kazanma ihtimalini canlı tutuyorsun anladığım kadarıyla.
Benim hesabım şöyle, ben de bu tahmini yaparken de uzun uzun açıklamaya çalışmıştım. Yani bir bütün olarak toplumu değerlendirmeye kalktığım zaman, yani bir toplumu işte muhtelif organları olan bir organizma, bir özne olarak düşündüğüm zaman, bu organlar birbirlerinin aleyhine, birbirinin zıttına işler yaparlar ve toplum bu sayede iş yapar. Hani bunun en sevdiğim misali, sonuçta eğer kolunun önündeki kaslar kasılır, bunlar gevşerse kolunu bu şekilde hareket ettirirsin. Aksi olursa bu şekilde hareket ettirirsin. Ve bu sayede, yani kasların birbirlerinin zıttına iş yapıyor olmaları sayesinde vücut iş yapabilir. Bir şey kaldırabilirsin, bir şey tutabilirsin vesaire. Dolayısıyla toplum dediğinde böyle bir şeydir. Orada bir kesimi şöyle davranırken falanca bir kesim ona karşı davrandığı için toplum iş yapabilir. Dolayısıyla da toplumda böyle farklı kesimlerin birbirleriyle itişmeleri, bu itişmenin ölçeği makul seviyede kalmak kaydıyla hayırlı bir iştir. Bütün kaslar aynı anda kasılıp gevşerse kolunu hareket ettiremezsin. Yani. İş yapamazsın. Yani hem ön kaslar hem arka kaslar aynı anda kasılırsa kramp girer. Aynı anda gevşerse hiçbir şey olmaz. Yani sonuçta toplumu böyle değerlendirdiğinde, birbiriyle itişiyor olan farklı kesimler olarak değerlendirdiğinde benim gördüğüm tablo şu. Bu seçimde kamuoyu Erdoğan'ı cezalandırmak. Nasıl cezalandırmak? Bir daha siyasi olarak ciddi bir iddia sahibi olamayacak şekilde cezalandırmak niyetinde bütünü olarak. Bu sebeple de Erdoğan 35'e kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Buna mukabil toplum Kılıçdaroğlu'nun İşte onun karşısındaki 65'i almasına da razı değil. Yani Kılıçdaroğlu'nu böyle ödüllendirmenin de yanlış değerlendirmelere yol açacağı kaygısı taşıyor şimdi, çok nasıl desem, çok öz eleştirdim. Yani benim tanıdığım toplum şimdi burada bu Kılıçdaroğlu'na o kadar ciddi bir teveccüh göstermez. Dolayısıyla o aradaki iki ismi bu durumu tamponlamak için kullanır diye düşünüyorum. Ve oradan da Sinan Oğan'ın Muharrem İnce'yi geçecek olduğuna dair bir intibaya sahibim, yani şimdiki durum itibariyle. Dolayısıyla ben hani 55-35 bana çok, bu yorumlama çerçevesinde çok makul bir sonuç olarak görünüyor. Bu böyle çıkacak manasına gelmiyor. Yani benim akıl yürütmemin sonuçları bunlar ve
Evet, Sinan
geç.
Oğan'ın MHP'den oy alacağı söyleniyor. İşte Sinan Ateş'in öldürülmesinden sonra bir grup ülkücünün partisine olan mesafesi başka partiye oy verme şekline kadar ulaşmamıştı. Ama kendi partisine de Erdoğan'a da oy vermeme eğilimindeydi. Sinan Oğan onlar için bir onurlu çıkış oldu galiba. Onlar gidip ona oy verebilirler. İyi Parti'den ziyade daha çok MHP kesiminden oy alacakmış gibi gözüküyor.
İşte ben yani böyle MHP'liler, İyi Partililer vesaire diye böyle analitik parçalarına ayırıp o parçalardan bütüne ulaşmaya çalışmakla durumu anlayamayız diye düşünüyorum. Yani o bütünün bir davranışı var. Sonuçta Sinan Oğan şöyle veya böyle bir kesimin oylarını alacak. O, eğer Sinan Oğan olmasaydı onlar kime oy vereceklerdi onları bilmiyorum. Ama ana hatları itibariyle genel olarak toplumun ruh durumunun böyle bir şey olduğunu hissediyorum. Şimdi burada geçen de uzun süre bu kamuoyu araştırmaları konusunda, kamuoyu araştırmalarının denetlenmesi konusunda çalışmış olan bir arkadaşım bana işte bir tahmin yollamış. Ben de ona bir tahmin yolladım. Sonra ya işte biraz değil mi filan dediğinde, dedim ya mesela AKP %40 alırsa ben şaşırırım dedim yani. Tamam mı? İşte şu şöyle olursa şaşırırım. Bu böyle olursa şaşırırım. Şöyle olursa şaşırmam falan. Sonra ama yani sonuçta hayatımda eğer şaşırırsam sonuçlar beni şaşırtacak şekilde çıkarsa ilk defa şaşırmış olmayacağım dedim yani. Bundan önce de birçok seçimde bu olmaz dediğim şey oldu ve yani 2011 seçimleri mesela benim için çok şaşırtıcı diye, yani referandum benim için çok şaşırtıcıydı filan. Yani sonuçta ilk defa şaşırmış olmayacağım. Sadece şunu biliyorum, kendi temaslarım açısından biliyorum ki seçmen kararını verdi, bu kararı bilmiyoruz. Kamuoyu araştırmalarının da bilmediğini düşünüyorum. Böyle parça parça bir takım kamuoyu araştırmaları geliyor. Eğer çok diyelim Bursa 1'de yapılmış efendim ve belli bir parti için yapılmış. Dolayısıyla hani nispi olarak güvenilir. Yeterinden fazla bir örneklemi de olan falan böyle çok hassas falan bir araştırma gelmiş. Eğer o araştırma doğruysa diğer bütün akıl yürütmeler, kamu araştırmalarındaki akıl yürütmeler yanlış. Ya şeyi hiç anlamıyorum ya işte. Adam diyor ki AKP %34 alacak. İşte bana bu demin sözünü ettiğim arkadaşım da. AKP %34 alacak. MHP de %6 alacak. %40. Erdoğan %48. Ya Erdoğan kalan 8 puan nereden alacak yani? Yani şimdi
Benim de oradaki kanaatim çok net. Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan daha az oy alacak Erdoğan. İlk defa partinin gerisinde kalacak. İttifakın gerisinde daha doğrusu.
bak daha önce de ittifakın gerisinde kaldı. Bu sefer de ittifakın gerisinde kalacak diye bakıyorum ben de yani. Dolayısıyla şimdi benim açımdan Erdoğan'ın %35'i geçmesi, ha bir de şu hesapları da aklım ermiyor yani. Böyle birkaç yerden duymaya başladım bunları. Yani Erdoğan şeyi alacak, Cumhurbaşkanlığını fakat parlamentoyu kaybedecek. Ya şimdi bu nasıl olacak? Yani Erdoğan'ın %50 aldığı durumda AKP'nin tek başına %40'ı bulması gerekiyor. Yani hani senin benim varsayımlarımızı geçersiz olduğunu varsayalım. Diyelim ki MHP 6 aldı. AKP 40 aldı. Toplamı 46. Üstüne de Erdoğan şahsi olarak bir 4 puan koydu diyelim. Hani nasıl olacak olduğunu bilmiyorum ama. Ama yani bu durumda bile Erdoğan'ın seçilebilmesi için alacağı 50'yi aldığı durumda AKP'nin en az 40 alması gerekiyor. AKP'nin 40 aldığı durumda AKP meclis çoğunluğunu elde eder. Yani şimdi böyle hesaplar yapılıyor. Bunlar kamuoyu araştırmaları olarak yayınlanıyor ve ben böyle çok şaşkın şaşkın izliyorum. Yani benim gördüğüm tablo bu değil. Benim sahada gördüğüm tablo, herkese temas ettiğim falan falan iddiasında değilim. Benim artık temas kabiliyetimi iyice kaybettiğim kesimleri var Türkiye'nin. Dolayısıyla olsa olsalarla o boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yanılıyor olabilirim. Bütün bunlar ihtimal dahilinde, hiç bunlara itirazım yok ama kamuoyunda dolaşıyor olan ve kamuoyu araştırması kisvesi altında dolaşıyor olan şeylerin de imkansız olduğunu, aritmetik olarak imkansız olduğunu düşünüyorum yani. Göreceğiz bakalım, çok da bir şey kalmadı. Buradan itibaren seçime kadar kalan 3-4 günde de bir takım Erzurum hadiselerine benzer şeylerin, hatta seçim günü benzer şeylerin olmayacağını da beklememek gerekir. Olabilir. Çok gergin bir seçim ortamındayız. Gerçi Erzurum hadisesinin akabinde iktidar kanadında bu gerginliğin kendi aleyhlerine olduğu duygusuna kapılmış olanlar bir tür fren vazifesi yapıyorlar ve işte ya bir dakika bu sefer artık daha ileri gitmeyelim noktasına da gelinmiş olabilir ama saha gergin bir şey yani sonuçta şeyi unutmayalım yani 2015 seçiminde Şen Yaşarların işte Urfa'da sebep oldukları hadiseyi unutmayalım yani bu ilk defa olmuyor. Ölümle sonuçlanan hadiseler de
2018.
oldu.
2018 seçimleriydi.
Yani Türkiye seçimlerinden hemen her seçimden önce ölümle sonuçlanan
Maalesef.
hadiseler de oldu. Yani böyle sanki ilk defa ve böyle bir ortamdaymışız gibi yapmanın da alemi yok. Seçim gergin bir iş. Ve taşrada özellikle çok bu temas noktalarında ciddi gerginlikler olabilir. Buralardan Çetin Altan'ın tabiriyle tüm enseyi karartmamak gerekiyor yani. Biz bu seçimi yapacakmışız ve işte olabildiği kadar da sükunetle ve başarıyla yapacakmışız gibi görünüyor. Her türlü şey belden aşağı işler oluyor. Bundan sonra da olacak. Yani zaten başlı başına İçişleri Bakanlığı gibi bir bakanlığı seçimde milletvekili adayı olarak yarışırken bir yandan da bakanlık yapıyor olması zaten neresinden tutarsan tut işte abesle iştigal yani. Ve bizim maruz kaldığımız sistemin ne kadar ahlaksız bir sistem olduğunu göstergesi.
Milletvekilini bakan olarak görevlendirmiyorsunuz. İstifası gerekiyor ama bakanı milletvekili adayı yapabiliyorsunuz. Orada istifa aramıyorsunuz. Ters bir durum yani. Birincisi oluyor, ikincisinin de otomatikten olması lazım.
Hayır, onun ötesinde de bir de İçişleri Bakanı yani.
Tabii, ayrıca.
Yani sonuçta biz yani geleneklerimiz, alışmış düzenimiz İçişleri Bakanlarının seçimde tarafsız olmasıydı. Yani şimdi dolayısıyla şimdi bu AKP iktidarının bu öfkesini ve çaresizliğini anlayabiliyorum da bir açıdan bakıldığında. Ben yani İçişleri Bakanı'nı bile seçimin aktörlerinden birisi haline getirdik. Geçtiğimiz seçimlerden daha kolay bir seçim olması gerekir bu gibi bir hayal kurmuşlardır. Ama iş öyle yürümüyor yani. Bu arada İçişleri Bakanı'nın o yanındaki bir influencer'a gösterdiği bir şeyler
evet,
gündeme.
Uygulama
Yani
bakanlarının yeni uygulaması.
Şecaat Arzedim derken Merdi Kıpti Sirkat'in söylenmiş. Yani tam hesap o hesap yani. Herifin övündüğü şey bizi fişlemiş oldukları. Yani ucundan gösterdikleri şey bizim ne kadar fişlenmiş olduğumuz. Büyük bir rezillik ya. Yani bunun yapılıyor olması zaten rezillik de. Adamın bununla övünecek kadar zıvana çıkmış olması ve bu adamın Türkiye'de İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor olması ve bu İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken bir yandan da milletvekili adayı olması. Yani hakikaten bu millet mübarek bir millet yani. Bu şartlar altında kalkacak. Ama böyle benim de bütün sigortalarım atıyor yani. Seçimden
Evet,
sonra ben Süleyman
bu
Bey'im.
Bambaşka bir örnek yani Süleyman Soylu'nun tablosu. Muhtemelen uzun yıllar Türk siyasetinde gündemde olacak, konuşulacaktır. Hem de seçimi darbe olarak tanımlamış olması da ayrı bir konu olarak kalacak herhalde hayatımız boyunca.
Adamın kürsülere çıktığı zaman söylediği şeyler işte erkek erkeğe evlenecek, erkek hayvanla evlenecek falan filan. Ya böyle absürt fanteziler yani dilinin kemiği yok, aklının bir şeyi yok. Yani nasıl bir varlık anlamıyorum. Ve bu adamın elinde şimdi bizim hepimizi böyle bir fotoğrafımızı çekmekle her bilgimize ulaşabileceği bir takım sistemler var. Sonumuz hayır olsun ne diyeyim yani. Devleti geriletmemiz gerek yok. Bakın birbirimize kavga etmenin manası yok. Devleti geriletmemiz gerekiyor. Başımız dertte kardeşim yani.
Şimdi oy alamaz diye başta söylenen Kemal Kılıçdaroğlu da ittifakı ve galiba Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamından biraz fazla oy alacak gibi de gözüküyor.
Anlamadım. Kim oy alamayacak?
Kemal Kılıçdaroğlu için başta oy alamayacak, kazanamayacak aday deniyordu ya. Şimdi tam tersi hem Millet İttifakı'nın oyundan daha fazla hem de Emek ve Özgürlük'te Millet İttifakı'nın oylarını topladığımızda ikisinin toplamından sanki daha fazla en azından başa baş oy alacakmış gibi.
Onu da mümkün görmüyorum. Ben yani ben mümkün görmüyorum kendi hesabımı. İşte o ince ve o ana kaçma kapıları sayesinde bu Erzurum hadisesine rağmen orada bir şey olacak. Yani sonuçta ince ve o an kendi ittifakların üstünde oy alacaklar. O biraz Erdoğan'dan biraz Kılıçdaroğlu'ndan fire olarak
Oraya geçelim.
gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama şu konuda garanti verebilirim gibi geliyor bana. Kılıçdaroğlu'nun vereceği fire Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan olmayacak. Yani orada anketler gerçekliği yansıtıyor ise Demirtaş'ın aldığı oyu geçecek gibi görünüyor.
Evet, öyle gözüküyor. %75'ler hatta 80'lere yakın bir oy alabileceği iller var. Doğu ve Güneydoğu'da yani Kürt illerinde bu ilginç bir tablo. İlk defa zaten Kılıçdaroğlu'nun tablosu muhtemelen Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Trakya'ya giden işte Ankara gibi bir merkezde de bir iki ili de kapsayan bir tablo ortaya çıkaracak gibi gözüküyor.
Yani CHP olarak %5 oy aldığı yerden Cumhurbaşkanı adayı olarak %75 oy alacak gibi durumlar ortaya çıkacak. Enteresan bir tablo.
Bu da
Her şeyi.
bize gelecek önümüzdeki dönem Türkiye'si için bambaşka bir işaret veriyor aslında.
Yani eğer seçim böyle biterse seçim sonrası Türkiye hakkında bütün şimdiye kadar konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş ne varsa hepsinin geçersiz olduğu ispatlanmış olacak benim beklediğim gibi biterse. Ama ben bizim entelijansiyamıza güveniyorum. 6 ay geçmeden yine aynı ezberleri buzdolabından çıkarıp sanki hiç böyle bir seçim olmamış gibi konuşacaklardır yani.
Onların işini belki yerel seçimlerin bu kadar yakın olması da kolaylaştırabilir. Çünkü bu kadar yakın bir yarış varken hiç kimse büyük radikal değişikliklere gitmek istemeyebilir.
Yani kimse hiçbir durumda büyük radikal değişikliklere gitmeyi istemez de gerçeklik suratına çarptığı zaman biraz ayılmak gerekiyor. İşte o olmuyor. Yani. O yüzden hani en başa dönüp bitireyim. Sonuçta yıllardır söylemeye çalıştığım şey bak kardeşim toplum dindar olduğu için veya işte Kürt düşmanı olduğu için veya şu sebeple veya bu sebeple kaybediyor değildiniz. Yani kaybediyor olmanızın sebebi siyaseti yapamıyor olmanız idi. Yani vatandaş tekrar aynı misali vereyim. Çubuktan dönüşte eğer Ankara'da 400 bin kişiyi toplamış olsaydınız bu iktidarın eli ayağına dolanırdı. ve şimdiye kadar yapmış olduğu biçimsizliklerin çok büyük bir bölümünü yapamaz olurdu ve dolayısıyla siz de daha geniş marjlarda siyaset yapardınız. Veya şimdi diyelim ki siz zamanında HDP'lilerin derdest edilmesine ses çıkarsaydınız, şimdi size teröristlerle işbirliği yapıyor suçlaması bu kadar kolay yapılıp bu kadar çok müşteri bulamazdı. Şimdi HDP'lilere terörist denmesini destekleyen, onun altyapısını oluşturanlardan birisi olarak kamuoyunun evet yani bunlar teröristtir derken kendilerine güvenerek bunu söyleyebilmelerini sağlayanlardansınız yani. Dolayısıyla şimdi onlarla işbirliği yaptığınız zaman da ne oldu diyor adam yani. Erzurum'daki adam şimdi bunu söylüyor yani. Zamanında eğer demokratik ilke vesaire icabı hani onu geçti. Muhalif olduğunuz için bu iktidarı yenmeniz gereken iktidarın tekerine çomak sokmak için olsun. Hani ilkeleri falan geçti. Muhalefet yapsaydınız, siyaset yapsaydınız olay buralara gelmeyecek. Şimdi bu sıkışıklıktan evet göz kamaştırıcı bir performans çıkartıyorsunuz gibi görünüyor. Bunu ya vatandaş yapıyor, siz yapmıyorsunuz yani. Vatandaşı nöbete her çağırdınız, Saraçhane'ye çağırdınız, gümbür gümbür gitti yani. İşte şeye çağırdınız, Sabiha Gökçen'e çağırdınız, gümbür gümbür gitti. Vatandaşla iş yapmayı biliyor olsaydınız bugüne kadar zaten bu maç bu hale gelmeyecek. Elinizi bu hale getirmemiş olacaktı. Dolayısıyla
Bir yere de vatandaş kendi dilinden geldi. O da Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün Saadet Partisi binasının önüne. Kendi dilinden geldi oraya bildirdi.
evet yani vatandaş yani hiçbir vazifeden kaçmıyor. Her yerde hazır ve nazır. Her iki taraf için de yani. Dolayısıyla yani vatandaşı oyunun dışına atmak için özel çaba harcamasaydınız eğer zaten olay buraya gelmeyecekti. Bunu şimdi öğrenmiş olacak mı Türkiye'nin entelijansiyası? Olmayacak. Yani bak bunlar unutulacak yani. Şu İmamoğlu'nun ve Kaftancıoğlu'nun kurmuş olduğu oyunun aslında yani bunu neye yaslanarak söylüyorum? 31 Mart seçimlerinde sonrasında o 6 Mayıs günü bütün hikayenin oralarda döndüğünü, bunun da böyle lafı güzel olarak söylemiyorum. Yani Twitter arşivi taransın, onun üzerinden bir akademik tez yapılsın mesela. Görelim yani 31 Mart öncesinde, 31 Mart gecesinde, 31 Mart'la 6 Mayıs arasında, 6 Mayıs'la 28 Haziran mıydı? 23 Haziran arasında Twitter gündemi içerik analizi yapılsın veya işte Facebook veya Ekşi Sözlük yapılsın görelim yani. O tarihlerdeki girişlerin içerik analizi yapılsın görelim. O seçim hangi sayede alındı? Çiçek böcek hikayesiyle mi alındı yoksa hakkımı yemem, hakkımı yedirmem. İşte hadi bakalım kolları sıvıyoruz. Herkes konuşsun ama herkes üstüne düşeni yapsın. Yani o Beylikdüzü o kalabalığı toplayıp böyle tek başına basının karşısına geçmeden 6 Mayıs'ta böyle basının karşısına geçseydi İmamoğlu ve kendi başına makamında bir makamda ben işte falan deseydi görseydik bakalım 23 Haziran seçimleri ne olacak.
Hatta
Şimdi
o iftar yemeğindeydi. Orada burada konuşmayalım. Daha sonra konuşacağız diyerek reddetti yani.
evet ya şimdi bunlar unutuldu. Derdimi anlatabiliyorum zannediyorum. Yani bunlar unutuluyor işte orada radikal sevgi sayesinde. Ya öyle bir şey olmadı kardeş. Vatandaş oyuna ortak edildi. Mecbur kalındı. Vatandaş oyuna ortak edildi. Vatandaş da dövdü yani. Rakipleri dövdü. Tamam, bu işler böyle oldu. Şimdi de bu hadisede de bu tayin edici olan şey bu. Oradan aşk yapın. Ya, yapın yani ayrıca. Onlara da bir itirazım yok. İhtiyaç da var. Ama böyle kalpler yaptınız falan da olmuyor yani oğlum. Aha orada direndiniz ve vatandaşı gelsen de bu işe ortak ol diye davet ettiniz o sayede oldu ya. Dolayısıyla şimdi ama onlar görülmediği gibi bak bu da unutulacak. Arşivde kalsın bu. Muhalefet yapmayı bildiği zaman hiçbir iktidar bu zırvalıklarla ayakta kalamaz. Muhalefet yapılmıyor. Muhalefet toplumla, milletle oyun oynamayı istemiyor. O yüzden oluyor yani.
Evet, burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, yeni bir eşikteyiz. Pazar günü gidip oyumuzu kullanacağız. Muhtemeldir ki Türkiye yeni bir değişime ilk adımını atacak. Ondan sonrası da herhalde bizim yapıp ettiklerimize bağlı olarak da şekillenecektir. Diyelim bitiriyoruz.
Pazar günü program yapacak mıyız?
Muhtemelen yapmayacağız. Çünkü hani herkes seçimde oy kullanırken biz çiçek böcek konuşuyor durumunda olmayalım. Yasaya uymuş olalım. Çarşamba günü ya da belki özel bir yayın da yapabiliriz hemen ertesi gün seçimin hemen ardından. O şekilde karşında oluruz bizi dinleyen dostlarımızın. Sevgili dostlar, hepinize teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Seçimde oyunuzu kullanın, istediğiniz partiye oyunuzu verin. Yeni bir dönemin başlangıcına da siz de bir şekilde katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın.